Ayrım 3.
Komünist Enternasyonel'in ikinci kongresi gibi Şark milletleri birinci kurultayı da doğunun ezilen halklarını yabancı emperyalizmlerin boyundurundan kurtarmaya çalışan ulusal devrimci hareketleri desteklediğini bildirir. Şimdi geçelim ötekilerine. Şu sözler Lenin'in. Türkiye'nin işçileri ve köylüleri çağdaş ulusların yağmaya karşı direnişlerinin hesaba katılması gereken bir şey olduğunu kanıtlamışlardır. Türkiye emperyalist devletlerce yağma edilmeye öyle bir şiddetle karşı koydu ki içlerinden en kabadayı olanı bile ondan elini çekmek zorunda kaldı. Şu sözler Stalin'in. Çin'de Kanton, Türkiye'de Ankara. Emperyalizme karşı savaş yürütürken onlara yardım etmemiz doğru değil miydi? Elbette doğruydu. Böyle hareket etmekle doğru yaptık ve Lenin'in adımlarını izledik. Çünkü Kanton ve Ankara'nın mücadelesi emperyalizmin güçlerini parçaladı, onu zayıflattı ve soyutladı. Şu sözler Ho Chi Minh'in. Türk halkı hayranlık verici bir cesaret ve fedakarlık ruhu ile meş'um Sevr Anlaşması'nı yırttı ve bağımsızlığını geri aldı. Emperyalizmin düzenlerini yendi ve sultanların tahtını devirdi. Bitkin, parçalanmış ve çiğnenmiş bir ulusu birleşmiş ve güçlü bir cumhuriyet haline getirdi, devrimini yaptı. Şu sözler Dimitrov'un. Elde silah, nice kan pahasına yurtlarından emperyalist istilacıları kovmayı başaran ve ulusal bağımsızlığını elde eden Türk ulusu büyük gurur duymakta haklıdır. Meraklısı eski söylevleri, gazete yazılarını, arşivleri karıştırsın, bunlara benzer daha nice sözler, yazılar bulacaktır. Dünya Sosyalist Hareketi, Anadolu ihtilalini anti-emperyalist bir devrim olarak nitelendirmiş, yalnız nitelendirmekle de kalmamış, emperyalizme karşı savaşımında onu her bakımdan desteklemiştir. Müdafaa-i hukuk öğretisinin bu temel özelliğini ne unutmalı ne de unutturmalıyız. Nedeni belli. Değil mi ki Türkiye'nin kuruluş felsefesi böyle anti-emperyalist bir felsefedir? Emperyalizm elbette zamanla bu felsefenin yaratıcısı ve eyleme çeviricisi olan Mustafa Kemal Paşa'yı aşındırmak, kendi ulusunun gözünde küçük düşürmek isteyecektir. İstemiştir de. Daha Kurtuluş Savaşı sırasında başlayan, uzun süre yakamızı bırakmayan şeriat isyanları, dinselliğe ve bölücülüğe dayanılarak anti-emperyalist ve demokratik yeni iktidarın yıpratılması için kullanılmamış mıdır? Dün olduğu gibi bugün de kullanılmamakta mıdır? Kemal Paşa'nın anti-emperyalist düşünce platformuna ve eylemine sahip çıkmalıyız. 10 Kasım 1978. 5. Yanılgının kökeni. Kızlı erkekli delikanlılar geliyor, tartışıyoruz. Birisini küçümsemek istediler mi? Dudaklarından aynı kelime dökülüyor. Atatürkçü. Aslında küçümsediklerini Mustafa Kemal'le de, onun savunduklarıyla da ilgisi yok. 1950'den bu yana ülkemizde görmeye alıştığımız o biçimsel Atatürkçüler yok mu hani? Amerikan Soğuk Savaşı'nı Mustafa Kemal'in müdafaa-i hukuk doktrini yerine koyan, aşırı uçlar edebiyatını icat eden, jiplerde Kemal Paşa'nın büstünü gezdirip halkı selam vermek zorunda bırakan işte onlar. Gel gör ki Mustafa Kemal'i de anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı'nı da teokratik bir iktidarı halk egemenliği rejimine dönüştürerek toplumsal iktidarın yapısını değiştirişini de es geçip doğruyla yanlışı birbirine karıştırıyorlar. Söz gelişi Mustafa bıçak gibi keskin toplumcu olduğunu söyler. Mustafa Kemal'i tanımaz. Bunu yapmakla ülkenin geçirdiği bir demokratik devrimi hiçe saydığını, böyle toplumsal bir olayı hiçe sayarak sosyalist bir dönüşümü hiçbir toplumsal kökene oturtamayacağını unutur. Söz gelişi Ahmet açıkça söylemez ama biliyorum gizliden gizliye şeriatçıdır. En azından tutucu. Türkiye'nin keferenin tasallutundan kurtarılmasını diler de bu işi savaşarak yapan Mustafa Kemal'i hesaba katmaz. Buna karşı Alman emperyalizmini memleketin harimi ismetine sokan Abdülhamit'i ve önemini abartır. Neden? Hep aynı neden. Sağcısı da solcusu da gerçekte şu son 30 yıllık iktidarların muhalifidirler. Oysa şu son 30 yıllık iktidarlar Mustafa Kemal'in devrimini yozlaştıra yozlaştıra sistemin denetiminde bir Filipin demokrasi kılığına sokmuş ama bunu Atatürkçülük etiketi altında yapmışlardır. Bu da giderek Atatürk'e karşı olunmasını olağanlaştırır. Onların düşüncesine katılmadığımı tekrarlamam gerekir mi? Türkiye ulusal bileşimini yapacaktır. Bu bileşimin toplumsal kökeni ulusal burjuvazi, karşıtların birliği ilkesine göre aynı zamanda ulusal proletaryadır. Her iki toplumsal sınıf ancak Kemal Paşa'nın demokratik devrimi ve onun uygulanışı sayesinde tarihsel birer gerçek olarak ülkemizde ortaya çıkabilmişler. Bürokrat iktidarların karşısında ağırlıklarını duyurmuşlardır. Türkiye'nin uluslaşması, sanayileşmesi ve kentleşmesi gerçekte Mustafa Kemal devriminin kendine saptadığı ilk aşamaya ulaşmaya yönelmesidir. Bu yöneliş bir taraftan anti-emperyalist ulusallık bilincinin doğmasını, bir taraftan uluslararası sınıfsal dayanışma bilincinin belirmesini sağlıyor. Türk burjuvazisi daha doğarken kendilerine bol keseden Atatürkçü sıfatı veren sağcı iktidarlar ülkeyi sisteme tutsak etmiş, bu da gelişmekte olan burjuvazinin komprador özelliklerle yozlaşmasına neden olmuştur. Bunda kültür emperyalizminin getirdiği yabancılaşmaların da etkili olduğu kesin. O halde uluslaşmasını sanayileşme ve kentleşme ile bütünleyecek olan Türkiye hem geçmiş kültür ve uygarlığından yararlanacak, bu elbette Ahmet'in istediği demektir, hem de ulusal özgürlüğü daha ileri toplumsal aşamalara doğru atılımlar yapmak için dayandığı birikimlerden çıkaracaktır. Bu da herhalde Mustafa'nın dilediği. Günümüzde Atatürkçü olmak, Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği ulusal demokratik devrimi, toplumsal sürekli değişme içerisinde bir sonrakine ulaşmak için geçerli bir birikim, bir aşama saymakla başlar. Hem ümmet olarak kalmak hem de çağdaşlaşmak hiçbir yerde gerçekleşmemiştir ki Türkiye'de gerçekleşsin. Elbette uluslaşacaktık, uluslaştık, uluslaşıyoruz. Bu Mustafa Kemal demektir. Ama hepsi değil. Türk ulusu, ulusluğunu saldırgan emperyalist sisteme karşı savaşarak elde etmiştir. Bu da müdafaa-i hukuk doktrinini ülkenin sonraki yaşantısı için geçerli ve sürekli kılar. Ulusallığın bir başka belirgin karakteristiği kültürse, özgürlük ve bağımsızlık alanında sisteme karşı gösterilecek direnişin kültür alanında da gösterilmesi gerekiyor. Ulusal kültürü ulusal geçmişten yararlanmadan yaratamayız. Bu da İnönü döneminde olduğu gibi Yunan-Latin klasiklerini başucu kitabı yapmakla olmaz. Tam tersine Mustafa Kemal döneminde olduğu gibi Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nun işi ciddiye alıp ulusal tarihi ve dili üzerinde çalışılacak zemin olarak belirlemesi ile olur. Buysa içinden geldiğimiz Doğu, İslam, Türk, Bizans kültürlerinin çağdaş yöntemlerle kaynaştırılması, bileşkesinin alınması anlamına gelir. Bilmem farkında mısınız? Sıraladığım bu şeyleri yapmak yaratıcılığı zorunlu kılıyor. Zaten İnönücülükle Atatürkçülük arasındaki gerçek fark da buradadır. Mustafa Kemal yeni bir ülke yapmayı istiyordu. İnönü ise bu ülkeyi batılı emperyalist sistemin ülkelerine benzetmeyi. O zaman özellikle gençlerin şu sorun üzerinde düşünmelerini istemek acaba çok mu olur? Ümmet anlamında aynen aktarılmak istenen ve uygulanması düşünülen bir İslamcılıkla bundan hemen hiç farksız bir aktarmacılığı deyimleyen dogmacı Stalincilik, İsmet Paşa'nın liberal kapitalist aktarma batıcılığından farklı mıdır? Fikir, prensip, köken olarak elbette farklı ama başka ortamlardan alınıp Türkiye'ye aynen aktarılmaları yönünden aynı. İsmet Paşa Yunan-Latin klasiklerini, ümmetçi dinsel dogmaları, Stalinci ise Stalinciliğin dogmalarını tartışmasız aktarıyor. Oysa bağımsız ve özgür olmak demek, özgün bileşim yaratmak demektir. 20 Şubat 1979. Meraklısı için notlar. İnönü diktası döneminde Türkiye'nin faşizmle ilişkisi üzerinde yeterince durulmamıştır. Konuyla ilgilenenler için yararlı tek kitap sanırım Johannes Glasnek'in Türkiye'de Faşist Alman Propagandası adlı kitabıdır. Bu kitaptan aktaracağım birkaç satır bile demokrasi kahramanı İnönü'nün aslında neyi temsil ettiğini pek güzel gösterir. Türkiye'de Kemalist devrim de Turancılıktan vazgeçme anlamına geliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın emperyalist galip devletlerine karşı savaşımında siyasal bağımsızlığın pekiştirilmesinde ve ekonomik bağımsızlığın kurulması çabalarında uzun süre için Türk milliyetçiliğinin ilerici eğilimi üstünlük kazandı. Kemal Atatürk tüm şöven örgütleri ve basın organlarını baskı altına aldı. Volga bölgesinden, Kırım'dan, Kafkasya ve Orta Asya'dan gelen, daha çok İstanbul ve Ankara'da yerleşmiş olan Beyaz Orducu mültecilere her türlü Sovyet aleyhtarı siyasal etkinliği yasakladı. Bunların önderlerinden bir kısmı Türkiye'den çıkarıldı. Ama Halk Partisi'nin gerici çevrelerinde, Enver Paşa'nın ailesinde ve bunların taraftarları arasında Turancılığın şöven düşünce mirası, faşist ırk öğretisinin yeni dürtüsü ile canlı kaldı. Türk ulusal burjuvazisinin iç ve dış politikada gerici bir yola girmesi ölçüsünde Turancı akımlar yeniden üst düzeye çıktı. Bayar hükümeti ve İnönü'nün başkanlığı zamanında çıkarılan genel afla, örneğin Enver'in ailesi 1932 ve 1938 yılları arasında Almanya'da yaşayan en tanınmış Turancılardan biri Zeki Velidi Togan sürgünden döndüler. Bunlar aydınlar, özellikle öğrenci gençlik, devlet memurları ve subaylar arasında yeniden Turancı görüşlerin propagandasını yapmaya başladılar. Ya şu satırlara ne buyrulur? Alman askeri gizli servisinin aracıları ve ajanları yoluyla Alman Dışişleri Bakanlığı kulislerin ardında bir Turancı komitesinin bulunduğunu öğrendi. Komitede birçok milletvekili, ayrıca Dışişleri Bakanı Saracoğlu ve Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Memduh Şevket de vardı. Ankara hükümet çevrelerinin hedefi Kafkasya'da ve Orta Asya'da tampon devletlerin kurulmasıydı. Saracoğlu, Eylül 1941'de Kırım Tatarı ve Azerbaycan mültecilerinin önderleriyle görüşmeler yaptı. Papen'e Türk hükümetinin Türk gençliğinin milliyetçi baskısını tamamıyla dikkate alacağını söyledi. Aynı dönemdedir ki Mustafa Kemal Paşa döneminde görece bir özgürlükten yararlanan toplumcular benim bir şiirimde 40 karanlığı dediğim karanlığa giriyorlardı. Glasnik'in kitabını okuyun. Çok şeyleri daha iyi değerlendirmek fırsatını bulacaksınız. Atatürk'ü ve İnönü'yü de. Öyle sanıyorum ki cumhuriyetçi olmanın ne türlü bir devrimcilik olduğunu iyice anlayabilmek için Niyazi Berkes'in Türkiye'de çağdaşlaşmasını, özellikle son bölümlerini dikkatle okumak gerekir. Mustafa Kemal'in devrimciliği, egemenliğin kayıtsız şartsız halkın olacağı yeni bir devlet kurmak tasarısında yatıyordu. Oysa onu desteklemiş olanların çoğunda kurtuluşu başarıp eski düzene dönmek eğilimi vardı. En güzel de bu tür muhaliflerin çokluk batı yandaşları arasından çıkması. Niyazi Berkes'in şu satırlarına bir göz atar mısınız? Görüşlerin ayrılması, karşıtlaşması, çatışması, komünist bir rejim kurup kurmamak üzerine değil, hükümetin ve meclisin niteliği yani anayasa sorunu üzerindedir. Batıcıların batı temellerine dayanan bir rejim yanlısı oldukları için Sovyet sisteminin alınışına karşı oldukları yolunda Halide Edip'in belirsiz tanımlayışı daha sonraki olayların ışığı altında inandırıcı değildir. Çünkü bunların cumhuriyetin kuruluşuna, hatta ondan biraz sonraya kadar süren siyasal çabalarında yeni Osmanlıların görüşünden daha öteye giden bir rejim istediklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur. Batı yanlılığıyla kastedilen şey, müttefiklerin kabul edeceği sanılan bir dış siyasa. Örneğin mandat isteme, Amerikan himayesini çağırma ya da düşmanla uzlaşma yoluna giderek, Batı devletlerinin daha Birinci Cihan Savaşı sona ermeden, bütün diplomatik eylemlerin asıl hedefi haline gelen Sovyet devrimine karşı dönme tutumu olabilir. Savaş süresi içinde gerekli siyasal rejim konusunda bunların meşrutiyet, saltanat ve hilafet rejiminin tutulmasından öteye giden bir görüşleri yoktur. Ve Mustafa Kemal'e karşı oluşlarının asıl nedeni onun bu rejimi bırakmaya giden tutumu olmuştur. Şu halde asıl çatışma konusu kapitalist ya da sosyalist bir rejim kurulması üzerine değil, sadece savaşı yürütecek geçici bir hükümet kurulmasından öteye gidilmemesi tezi üzerinedir. Batı ile uzlaşıldıktan sonra mevcut rejime, saltanat hilafet rejimine dönülecekti. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Mustafa Kemal, 11 Ağustos 1929. İnönü Atatürkçülüğü. 1. Atatürkçü değil, İnönücü. Zekeriya Sertel ayağının tozuyla yaptığı konuşmalardan birinde şu noktaya dikkati çekmiş. Atatürk'ü inkar etmek affedilmez büyük bir günah olur. Atatürk hiçbir şey yapmamışsa yeni bir Türk devleti kurmuştur. Bu Türk tarihinin en önemli olaylarından biridir. O tarihten sonra Türkiye kendi sınırları içinde bağımsız bir devlet olabilmiştir. Arkasından şu sözler. İlk önce şunu belirtelim. Atatürk bizim anladığımız anlamda doğulu bir diktatör değildi. Bir şah değildi. Biz onun devrinde, İnönü devrinde olduğundan çok daha serbest konuşur ve yazardık. Bu sözleri söyleyen adamın Mustafa Kemal Paşa ile çatışmış bir Türk aydını olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayınız. Hanidir dikkati çekmeye uğraşıyorum. Türk toplumunun demokrasiye geçiş süreci içinde Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasında son derece önemli farklar vardır. İşin kötüsü son 25 yıl içerisinde İsmet Paşa diktasının özellikleri Kemal Paşa döneminin özellikleri sanılmak gibi berbat bir yanılgıya düşülmüştür. Hepimiz ama özellikle Türk solu kendimizi bu yanılgıdan kurtarmak zorundayız. Neden mi? Bakın Rasih Nuri ne diyor? A. Atatürk zamanında sıkı bir Sovyet dostluğu vardır. B. Kısa dönemler haricinde klasik sol neşriyat serbesttir. C. Yasak olan sol örgütlenmeye karşı verilen cezalar şaşılacak kadar hafiftir. 1925'te Şefik Hüsnü iki davadan toplam 1,5 yıl hüküm giymiş. Yaş saptamasına ne buyrulur? Kemal Paşa döneminde nice sıkı yönetimler yaşanmış, isyanlar görülmüş. İstiklal mahkemeleri işlemiştir. Buna rağmen çok ağır hüküm giyen tek solcuya rastlanmaz. Oysa savcılardan asılanlar vardır. Glasnik, Şperniyev, Petrosyan gibi tarihçiler Anadolu ihtilalinin emperyalizme karşı özgürlükçü ve bağımsız bir demokratik devrim olduğunda birleşmektedirler. Kemal Paşa'nın ölümünden itibaren tutum değişmiş, İnönü diktası seçkin aydınlarla eşraf ve bürokrasi üçgenine dayanan, savaş vurguncularıyla el altından işbirliği yapan merkeziyetçi bir dikta olarak oluşmuştur. Avrupa'da etkisini şiddetle artıran Naziliğin ve faşistliğin İnönü dönemi CHP'sini etkilediği, Saraçoğlu'ndan başlayarak da yüzeysel batıcı faşizan bir dikte uygulamasına geçildiği meydandadır. Bu da unutulmaması gereken önemli bir nokta. Bunları neden hatırlıyoruz peki? İkide bir Atatürkçülük adına bir takım siyaset esnafı ortaya çıkmakta, yasakçılık etmektedir. Demokrasiyi korumak bahanesi altında gerçekleştirmek istedikleri yasaklar aslında demokrasiyi değil, İnönü diktası türünden bir diktayı öngörmekte, özlemektedir. Kemal Paşa'nın sosyalist ya da bolşevik olmadığı, demokratik bir rejimi özlediği ne kadar gerçekse, özlenilen demokratik rejimin sağı solu kesilmiş bir yasaklar rejimi olmadığı da o kadar gerçektir. 1925 sonrasının askeri demokrasi diyebileceğimiz geçiş dönemi uygulaması Kemal Paşa devriminin özü ve cevheri diye savunulamaz. İsmet Paşa yaratılışından mıdır, bürokratlığından mıdır, ülkemizde bürokrasinin etkinliğinden midir nedense sürekli olarak özgürlükleri denetim altında tutan bir rejimden yana olmuştur. Oysa Mustafa Kemal devriminin asıl amacı aşama aşama bütün özgürlükleri, bütün karşıtlıkları içeren bir hoşgörü ve serbestlik toplumuna ulaşmaktı. Bu toplumda sosyalistlerin de yeri olacaktı. Nasıl ki hareketin daha başlangıç konağında bile olmuştu. Sonraları bir sürü İnönücü türemiş, İnönü diktası uygulamasını Atatürkçülük diye piyasaya sürmüştür. Bu perspektiften bakıldı mı 27 Mayıs'ın 12 Mart'ın aslında Atatürkçülük filan değil, bal gibi İnönücülük olduğu hemen görülür. Hele Kemal Paşa'nın ta İttihat ve Terakki'den beri ordunun politikaya karışmasına muhalif olduğu, Erzurum Kongresi'nden beri de devrimini halk temsilcileri ve meclisleriyle kademe kademe gerçekleştirdiği düşünülürse. 25 Mart 1977 2. Atatürkçülük diye yutturdukları. İtalyan Marksisti Valentino Gerratana, Leninizmin doğuşundan söz ederken ilginç şeyler söylüyor. Lenin ölmüştür, örgütün başında kalanlar etkili olabilmek için her birisi kendi Leninizmlerini piyasaya sürmüşlerdir. Sonunda rakiplerini birer ikişer alt edip duruma egemen olan Stalin'in Leninizmi resmi ideoloji haline gelmiştir. Bu uyduruk Leninizmin ne türden bir kasaplığı ve istibdatı içerdiğini bilmeyen kalmadı gibi bir şey. Lenin'in gerçek düşüncesiyle ilgisi ilişkisi araştırılıyor ve tartışılıyor. Aslında sosyalizmden değil Atatürkçülükten söyleşelim istiyorum. Hanidir yazar dururum. Lenin'in ülkesinde başardığı sosyalist devrimde başına gelen, ülkemizde Mustafa Kemal'in başardığı demokratik devrimde başına gelmiştir. Açın devrim arkadaşlarının anılarını, Kazım Karabekir'e göre başka, Rauf Orba'ya göre başka, Adnan Adıvar'a ya da Fethi Bey'e göre başka bir Atatürkçülük vardır. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Rusya'da olduğu gibi bizde de bunlardan birisi, İsmet İnönü'nün Atatürkçülük anlayışı egemen olmuş, bu yüzden demokratik devrimi o kurumlaştırmıştır. Nasıl şimdi bütün dünyada Leninizmin gerçek niteliği Stalin'in ona verdiği anlamda ayıklanıp araştırılıyor, tartışılıyorsa, ülkemizde Mustafa Kemal düşüncesinin ve eyleminin asıl anlamı İnönücülüğün ona eklediği uyduruk yorum ve kurumlardan ayıklanıp öyle araştırılmalı ve tartışılmalıdır. Ben biliyorsunuz bu işi karınca kararınca yapmaya çalışıp duruyorum. Aslında başlayışım eskidir. Tam 1950 yıllarına uzanır. Romanlarımı okuyanlar, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırt Lampayı, Yaraya Tuz Basmak, kanıtlarını oralarda bulmuşlardır. Siyasal yazılarımda sık sık üzerine düşerim. Konuya dönüşüm bu doğrultuda genç bir bilim adamının ileriye sürdüğü görüşleri aktarmak için. Aklın yolu bir. Yeni kurulan cumhuriyete biçim vermek için ortaya atılan Atatürkçülük genç kuşaklara Atatürk'ün yaşam öyküsü ve yaptığı işler biçiminde aktarılmıştır. Böylece sonradan oluşmuş bir ideoloji yani Atatürkçülük kendisinden önce oluşmuş eylem ve olayların yorumunda kullanılmış. Bunun sonunda da gerek Atatürk'ün gerçekten yapıp ettikleri gerekse bağımsızlık savaşı gibi olayların ve Türk milliyetçiliği gibi olguların nitelikleri değiştirilmiş. Ben bu nedenle hem Atatürk'ün hem de Atatürkçülüğün günün koşullarına göre gözden geçirilmesi kanısındayım. Bunları kim mi söylüyor? Türk Dili Dergisi'nin Ocak sayısında bir konuşması yayınlanan genç bilim adamı Dr. Emre Kongar. Devamı şöyle. Atatürkçülük Halk Partisi'nin ünlü altı okuna ve Osmanlı'nın yatsınmasına dayanır. Aslında Osmanlı'nın yatsınması altı oktan önce gelir. Bir başka biçimde söylersek altı ok, Osmanlı'ya tepki olarak kurulan yeni cumhuriyetin simgesel nitelikleridir. İşte gerek olaylar ve olgular, gerekse Atatürk'ün kendi yaptıkları bu iki genel çizgi Osmanlı'nın yatsınması ve altı ok çerçevesinde saptırılmıştır. Önce Atatürk'ün kendi yaşamına ilişkin bir örnek vereyim. Mustafa Kemal'in uzlaşmaz bir siyasi adam olduğu kanısı özenle işlenen ilkelerden biridir. Oysa Mustafa Kemal Paşa, bağımsızlık savaşı sırasında içte ve dışta her türlü ittifakın peşinde koşmuş, olanaklı olduğu ölçüde bunları en geniş çizgide gerçekleştirmiştir. Toprak ağaları, şeyhler, tüccar, eşraf, ayan, sivil ve asker bürokratlar sürekli ittifaklar yaptığı toplumsal katmanlardır. Bir başka örnek, Atatürk'ün din düşmanlığı konusundaki yanılgıdır. Atatürk'ün İslam dinine ve din adamlarına tümüyle karşı olduğu resmi ideolojinin de onun karşıtlarının da Türkiye'nin kurtuluşunu dinsel ilkeler çerçevesinde görenlerin de özenle savundukları bir noktadır. Oysa her iki grupta yanılmaktadır. Atatürk yalnızca siyasal iktidarın dine dayalı olmasına karşıdır. Din adamları açısından da bunlar ancak din adamı oldukları için siyasal iktidara ortak olmak isterlerse olumsuz bir tutum takınır. Siyasal iktidara el koymuş bir devrimci için bundan doğal bir davranış olamaz. Bir devrimciden meşru olmasını beklemek saf dillikten başka bir şey değildir. Devrimci kendi meşruiyetini kendi gücünden alır. Atatürk de öyle yapmıştır. Onun başkaldırdığı Osmanlı düzenine göre meşru sayılması olanaklı değildir. Nasıl? Daha önce altını çizmeye çalıştığım bazı noktalar başkalarınca doğrulanıyor mu? Resmi ideoloji kılığına sokulan Atatürkçülük kurcalandıkça görülür, ne müdafaa-i hukuk yıllarının anti-emperyalist tutumuna sahiptir, ne de çağdaşlaşmak için çağdaş uygarlık düzeyini bilimsel yöntemlerle ulusal birleşime kavuşarak yakalamayı öneren tam bağımsızlıkçı kişilik taşıyan tutuma. Benim kestirmeden inünücülük dediğim o resmi Atatürkçülük en mükemmel ifade ve uygulamasını 40 yıllarında bulur ki, o da faşizan bir dikta, tanzimat türünden bir batıcılık, üst yapısal kültür aktarmalarıyla kişilik kaybını ilerleme sayan bir tatlı su alafrangalığıdır. Peki Mustafa Kemal'i ve Atatürkçülüğü günümüzde nasıl değerlendirmeli? Bu tartışma açıktır.